Ayrım 12.
Genel geniş çerçevede bütün Allah'a inananların kardeşliği yer alır. Bu tevhidin en geniş dairedeki kaynaşma tecellisidir ki Kur'an buna Ali İmran suresi 64. ayette parmak basmıştır. Bu ayet Muhammedi müminlerle ehli kitabı birliğe çağırırken şöyle sesleniyor. Ey ehli kitap, gelin bizimle sizin aranızda aynı olan kelimeye, Allah'tan başkasına ibadet etmemeye, ona herhangi bir şeyi ortak koşmamaya, Allah'ı bırakıp da birbirimizi Rabler edinmemeye gelin. Bu çağrı genel çerçevede imana, kurtuluşun yeterlilik şartlarından olan Allah'a imanda birleşmeye yönelik en güçlü ve en evrensel çağrıdır. Kur'an, imanda genel dairenin oluşturduğu kardeşliği bu ayetle ifadeye koyarken, özel dairedeki Muhammedi müminler arası kardeşliğe birçok ayette değinmiş, bu kardeşliğin özelliklerine, boyutlarına dikkat çekmiştir. Genel çerçevedeki tevhidde kardeşlik, özel çerçevedeki Muhammedi kardeşliğin sergilediği özel ve daha içten ilişkilerle çelişmez. Yeterlilik şartlarına sahip olmanın getireceği kaynaşmadan daha derin ve içten bir kaynaşma, mükemmellik şartlarına sahip bulunanlar arasında yaşanacaktır. Bu, Muhammedi kardeşlik diye anılabilir. Kur'an, imanı bir samimiyet ve aşk olayı olarak almaktadır. İman edenler Allah'a sevgi bakımından çok engin ve derindirler. Bakara 165. Böyle olunca imanı öncelikle bir kalp olayı halinde düşünmek kaçınılmazdır. Nitekim bütün İslam bilginleri imanı kalp ile tasdik olarak tanımlamakta asla tereddüt etmemişlerdir. Tartışılan konu dil ile ifadeye koymanın zorunlu olup olmadığıdır. Kur'an'ın beyanlarından anlaşılan odur ki hayati bir engel yoksa İmanı dil ile de ikrar gereklidir. Hayati bir engelin söz konusu olduğu durumlarda ise, imanı dile getirmemek mubah olduğu gibi, inanılanın tersini açıklamak da normaldir. Buna ikrah altında inkar diyen Kur'an, bu durumda insanı kalbinin imanda sabit olmasının kurtaracağını söylemektedir. Nitekim bu konuyu düzenleyen ayetlerin iniş sebebi, putperestlerin işkenceleri altında Allah'ı ve peygamberi diliyle inkar durumunda kalan Ammar ve Yasir'in imanının zedelenip zedelenmediği tartışmasıdır. Kur'an, Ammar'ın şahsında tüm ikrah altında kalacakların imanlarının geçerliliğini ilan etmiştir. Bakın Nahl 106 ve yorumları. İmanın ardından baskı ve şiddet altında inkara gidenlerin ufukları karartılmamıştır. Ama imanlarını zulümle lekeleyenler için kurtuluş kapısı kapatılmıştır. Bakın En'am 82. Esasen Kur'an, imandan sonra küfre sapanlara karşı çok sert ve şiddetli bir tavır takınmaktadır. Buna Kur'an dilinde tebdil veya irtidat denmektedir. Birincisi imanı küfürle değiştirmek, ikincisi de İslam dininden çıkmak anlamındaki bu kelimeler, Kur'an dilinde en iğrenç ve onur kırıcı hastalığın adlarıdır. Bakın Ali İmran 86-90, Bakara 217. İman bir sevgi ve samimiyet keyfiyeti olduğundan, ikrah, zorlama, baskı, niyetsizlik altındaki hiçbir ikrar, dil ile tasdik, iman sırrına yaklaşamaz. İman, kalbin sevgiyle kabulleneceği ve iç dünyada güzellikler sergileyen bir oluş ve eriştir. Hatta kozmik bir nasiptir. Kur'an bu inceliğe dikkat çekerken, kendi üslup güzelliği içinde şöyle konuşuyor. Allah, imanı sizin için sevgi konusu yapıp onu size sevdirdi ve onu gönüllerinizde süsledi. Ve sizin için küfrü fısk ve isyanı kerih ve çirkin gösterdi. Hucurat 7. Bu ayet iman konusunun pozitivite noktalarını sevgi, iç dünyada güzellik olarak gösterirken negativiteleri ikrah, fasıklık, isyan şeklinde veriyor. Gerçekten de imanın tedirgin olacağı temel bela ikrahtır ki Kur'an onu din dairesine girmemesi gereken bir olumsuzluk olarak gösteriyor. Bakın ikrah mede. Ve Kur'an ikrahın karşıtı olarak alabileceğimiz sevgi, hub, muhabbeti hem imanın kelamı hem de müminin temel niteliklerinden biri olarak sunuyor. Mümin sevmeyenlere, kopup ayrılanlara, parçalara bölünüp tevhidi zedeleyenlere bile sevgi duyar. Bu onun varlık yapısının bir gereğidir. Bakın Ali İmran 119. Müminin bu saf ve samimi yapısıdır ki küfür erbabının kendisini çoğu kez yarı ahmak ve aptal görmesine sebep olmuştur. Kur'an, iman sahiplerini küçük gören, alay konusu haline getiren Kudüs küfür temsilcilerine dikkat çeker. Dediler ki, en basit ve aşağılık kişiler sana uyarken sana mı inanacağız? Şuara 111 ve onlara diğer insanlar gibi iman edin dendiğinde onlar şu aşağılıkların iman ettikleri gibi mi iman edeceğiz derler. Gözünüzü açın, aşağılık olanlar onlardır ama bunu bilmiyorlar. Bakara 13, ayrıca bakın İstikbar ve İstizaf MDL. Yaratıcı, küfrün bu küçük görücü tavrına karşılık iman sahibini yüceltiyor ve onun yanında yer alıyor. Ve onu oluşun yaratıcı unsurlarından biri olarak onurlandırıyor. Kozmik muştular onlar içindir. Ra'd 29. Allah onların kalbine imanı yazmış ve onları kendisinden bir ruhla desteklemiştir. Mücadele 22. Negatif şeytani güçler onları ezmeye yol bulamaz. Nahl 99, Sebe 20. Onlara yardımcı olmak Allah'ın bizzat kendisi üzerine yazdığı bir görevdir. Rum 47. Allah iç huzur ve doygunluğu onlara nasip etmiştir. Tevbe 26, Feth 4. Onlar varlık ve oluşta en yüce burçların sahibidirler. Korkmak, kedere yenik düşmek onlara uzaktır. Ali İmran 139. Allah'ın lütuf ve bağışı onlar içindir. Ali İmran 152. Mümin böylesine onurlu olduğu içindir ki bir mümini kasten öldüren ebediyen cehennemde kalır. Nisa 93. Ve nihayet Kur'an şöyle seslenir. Şu bir gerçek ki iman edip salih emeller sergileyenler varlıklar dünyasının en hayırlılarıdır. Beyyine 7. Bir gönül zenginliği, samimiyet, aşk ve sebat olan imanın insana kazandırdığı onur bedava değildir. Kur'an bu nokta üzerinde durur ve imanın bir imtihan, ıstırap ve çile işi olduğuna dikkat çeker. İnsanlar sandılar mı ki inandık demeleriyle bırakılacak, İnceden inceye imtihan ve ıstıraba çekilmeyecekler. Yemin olsun biz onlardan öncekileri de inceden inceye deneylerden geçirmişizdir. Ankebut 2. Ankebut suresi 10. ayet ise, insanlardan gelen ıstırap ve eziyetleri Allah'ın musibeti gibi görmenin iman sahibine asla yakışmayacağını, çoğu müminin ayağını bu aldanışın kaydırdığını belirtiyor. Kur'an korkuya dayalı, menfaate yönelik imanlardan bahseder ve bunların kozmik anlamda iman olmadığını açıklar. Bunlar erdirici iman değildir. Bakın Gafir 84-85. Menfaate dayalı imanın baş temsilcileri Bedevi Araplardır. Bakın Arap M'de. Korkuya dayalı imanı ise Firavun baskı ve zulmü yüzünden Musa'ya sığınan Beni İsrail temsil ediyor. Bakın Yunus 83. Kısacası ağzın İman ettim demesi yeterli olmamaktadır. Bakın Bakara 8-14. Ama kalbin iman ettim demesi yeterli olmaktadır. Burada gündeme son nefeste iman konusu geliyor. Korku yüzünden imanın en tipik şekli Firavun'un Nil suları üstüne çullandığı anda Musa'nın Rabbine iman ettim sözüyle ortaya çıkan imanıdır. Bu iman geçerli midir? Kur'an, ölümün yakaya yapıştığı ve üç boyutlu alemle irtibatın kopma noktasına geldiği andaki tövbeyi geçersiz sayar. Bakın Tevbe M'de. Çünkü iman elle tutulanı kabul değildir. İmanın bütün sırrı gaybde olanı tasdik ve kabuldür. Kur'an bu noktaya daha ilk ayetlerinde işaret eder ve müminleri gayba inananlar olarak tanımlar. Bakın Bakara 3. İman etmek için Allah'ı açıkça görmek isteyen Beni İsrail'i kınayan Kur'an, bakın Bakara 55, kafa gözünün gördüğünü kabulü insanın onurlanması için yeterli bir hareket olarak benimsemiyor. Böyle bir şey imanın varlık yapısına terstir. Buna iman değil, elle tutulanı itiraf denir ki insandan çok hayvana yakışır. Böyle olunca üç boyutlu alemle irtibatı kesilen benliğin ölümün aralayacağı perdenin ötesini görüp ha demek böyleymiş, o halde ben de inandım demesinin bir anlamı olmamak gerekir. Ancak şunu da itiraf etmek zorundayız. Kur'an son nefeslerini vermek üzereyken iman ettim diyen Firavun'u kınamakla birlikte onun imanının kabul edilmediğini de söylemiyor. Firavun'a hitabı şudur yaratıcının: "Şimdi mi ey Firavun? Sen bundan önce isyan ettin ve sen bozgunculardandın." Yunus 90-91. Allah Firavun'u azarlıyor ama imanın kabul edilmedi demiyor. Azarlaması imanını kabul etmediği anlamında alınabilir mi? İbn Arabi başta olmak üzere bazı sufi bilginler bu azarlamanın imanı kabul etmemek anlamına gelmediğini, çünkü Allah'ın uluhiyetinin, rahmetinin buna müsaade etmeyeceğini söylemişler ve Firavun'un da imanını geçerli saymışlardır. Ancak genel kanı Firavun'un imansız gittiği merkezindedir. Unutulmaması gereken şudur: İmanlı gitmiş olmak hesap ve azaptan kurtulmayı değil, nihayet kurtulmayı garantiler. Hesap ve gerektiğince azap muhakkaktır. İman konusunun en sıcak tartışma noktalarından biri de imanın artıp artmayacağı, imanda eksilmenin olup olmayacağıdır. Kur'an imanda artmanın mümkün olduğunu açıkça beyan eder. Bakın Ali İmran 173, Enfal 2, Tevbe 134, Ahzab 22, Feth 4. İslam düşünürlerinin genel kanısı, Kur'an'ın imanda artıştan maksadının imanın aydınlığının artışı olduğu şeklindedir. Ve onlara göre iman, realiteyi külli bir kavrayış ve buna ilişkin bir şuur halidir ki bunun artıp eksilmesi söz konusu olamaz. Bir şuur halinin derinlemesinden söz edilebilirse de bu bir artma eksilme olayı değildir. Kur'an, Muhammedi iman sahiplerinden beklediği davranışları genellikle "Ey iman edenler!" hitabıyla göstermektedir. Bunları bu hitapla başlayan ayetleri inceleyerek ortaya çıkarmak mümkün olacağından biz burada bu kadarını söylemekle yetineceğiz. Ama müminin bir tür varlık yapısının karakteristiği gibi verilen bazı özellikler vardır ki onlara dikkat çekmek istiyoruz. Muhammedi mümin veya kamil iman sahibi her şeyden önce vahye imanında total bir kabul sergiler. Vahyin verilerini ve nebileri hiçbir ayrıma sokmadan kabullenir. Kur'an buna son Resul'e indirilenle birlikte önceki nebilere indirilene de iman, Bakara 4. Kitabın tamamına iman, Ali İmran 119. Resuller arasında ayrım yapmamak, Bakara 285. İman edip salih amel işlemek ve Muhammed'e indirilene de iman etmek, Muhammed 2 diyor. Bu son ayet, imandaki yeterlilik şartı çerçevesiyle mükemmellik boyutu olan Muhammedi iman dairesini çok güzel ayırmıştır. Mükemmel müminin bir niteliği de melamet veya levm ruhudur ki, Kur'an bunu dolaylı bir biçimde şu yolda ifadeye koymuştur: şunu bunun kınamasına aldırmamak, dıştan gelen kınayışlara bakmadan iman realitesinin gerektirdiği biçimde yol almak. Bakın Ali İmran 173. Kur'an ahlakının ve yaratıcı faaliyetin esası olan bu melamet, tasavvufun da omurga kavramlarından biridir. Geniş bilgi için bakın Öztürk, Tasavvufun Ruhu ve Tarikatlar, Kur'an'ın tasavvufi verileri bahsi. Mükemmel müminlerin bir niteliği de birbirlerine sürekli sabrı ve hakkı tavsiye etmeleridir. Bakın Asr suresi. Muhammedi müminlerin gönül dostları yalnız kendileri olacaktır. Bakın Ali İmran 28. Onların kadınları erkeklerinin, erkekleri de kadınlarının gönül dostudur. Bakın Tevbe 71. Bu yüzden Kur'an bu müminleri gelecek nankörlüklere, hayal kırıklığı doğuracak tavırlara karşı uyarmış ve onlara insana değil Allah'a güvenip dayanmayı ısrarla tavsiye etmiştir. Bakın Ali İmran 122, Maide 23. Burada bir noktaya daha dikkat etmeliyiz. Kur'an, kadın müminlerle erkek müminleri birbirlerinin gönül dostları, evliya diye anmakla, hayat ve imanın sorumluluğunu taşımada iki cinsi eşit görmüştür. İslam dünyasının tarih içinde, özellikle bugün, kadına reva gördüğü muamele, Kur'an'ın bu anlayışına tamamen zıt bir manzara sergiliyor. Kadın hayatın dışına itilmiş, erkeğin iman ve hayat arkadaşı olmaktan çok onu dıştan izleyen bir hizmetçi uşak durumuna düşürülmüştür. Bu tavır kadına Kur'an'ın bakışını değil, eski Arap putperestliğiyle eski Doğu geleneklerinin bakışını temsil ediyor. Kur'an, imanla ilişkileri noktasından insanların akrabalıklarına verilecek önemin derecesine de değinmiştir. İmanda ortak olmayan akraba, yakınlığı ne olursa olsun, ana baba da dahil gönül dostu olma hakkını yitirir. Onlara karşı hukuki sorumluluklar yerine getirilir ama gönül dostu olarak benimsenmeleri yoluna gidilmez. Bakın Tevbe 20, Mücadele 22. Kur'an böylece kan ve et bağlarından arı, kozmik şuur beraberliğine dayalı bir akrabalık getirmektedir. Bu bir gönüldaşlık, iman kardeşliğidir ki bunu yukarıda müminler kardeştirler prensibi olarak gördük. Muhammedi müminlerle Hazreti Muhammed'in ilişkisi de üzerinde durulan noktalar arasındadır. Kur'an son peygambere şu emri veriyor. Müminlerden sana uyanlara tevazu kanadını indir. Şuara 215, Hicr 88. Bu ayette iki hususa işaret vardır. 1. Allah Resulü'nün kendine uyanlara tevazu ile muamelede bulunmasının bir fıtrat borcu olduğu. Bu demektir ki tüm inanışlarda lider kendine uyanlara alçak gönüllü davranmalıdır. 2. Müminler içinde Hazreti Peygamber'e uymayanlar da olacaktır. Bu da bizim genel ve yeterlilik şartlarına uygun iman tespitimizin doğruluğuna bir başka delildir. Hazreti Peygamber'in temsil edip örnekleştirdiği mükemmellik şartlarına uymayanların, Allah Resulü'nün alemlere rahmet niteliğinden yararlanmaları kesinse de, onun Muhammedi şefaat ve rahmetinden istifade etmeleri bahis konusu değildir. Bu, Muhammedi müminlerin hakkıdır. Kur'an bu iki daireli rahmete de mucize bir kelam güzelliğiyle işaret etmiştir. Tevbe suresi 128. ayet, insanlığın tüm sıkıntı ve acılarının Hazreti Peygamber'i de incittiğini söyleyerek son Resulü bir külli vücut halinde tanıtıyor. İnsanlığın tüm acı ve sevinçlerini benliğinden duyan en büyük ruhtur o. Aynı ayet bir hasr ve kasr ifadesiyle, özgüleyici bir ifadeyle, Hazreti Resul'ün müminlere daha özel bir merhametle dolu olduğunu söylüyor. Bundan doğal ne olabilir? Herkes tüm çocukları sevmelidir ama bu, onun kendi çocuklarını daha çok sevmesine engel değildir. İnsanın varlık görevini daha iyi yapması, tekamül yolunda daha kalıcı ürünler bırakması da bunun böyle olmasını gerektirir. Nebilerin sonuncusu, mükemmellik noktasına yükselmiş müminleri kendi benlikleri kadar hatta onlardan daha çok sever ve korur. Onun hanımları da onların anneleridir. Kur'an bağlılarına şu emri veriyor. Size selam verene sen mümin değilsin demeyin. Nisa 96. Burada kullanılan kelime selam kelimesidir. Bunun anlamı da barış, esenlik ve güven demektir. Bununla neyin kastedildiğini daha iyi anlamak için yukarıda imanla ilişkisine dikkat çektiğimiz sulh, barış kavramını hatırlamak gerekir. Anlaşılan odur ki Kur'an insanlığa barış ve güven sunan yaklaşımların tümünü iman ve İslam dairesinin içinde görmek eğilimi taşıyor. Ve nihayet Kur'an kendisinin çağırdığı imanın nasıl değerler taşıdığının öğrenilip anlaşılacağı günü fetih günü olarak anar ve o günü küfre sapanların imanlarının işe yaramadığı gün olarak gösterir. Bakın Secde 29. Erdirici iman, ona gönül vermeyenlerin tüm teorilerinin iflas ettiğini, insanlığın ortaklaşa seyrettiği imandır. İsar, başkalarının mutluluğunu kendi çıkarına tercih. Kur'an-ı Kerim'de 6 yerde geçer İsar, kelime anlamıyla bir şeyi diğerine tercih etmektir. Kur'an İsar'ı bu anlamda 5 yerde kullanır. Örnek olarak bakın Nazi'at 38, Yusuf 91. Kur'an düşüncesinin temel kavramlarından biri olarak ve terminolojik manada İsar ise Haş suresinin 9. ayetinde geçer ve tanımı bizzat bu ayet tarafından verilir. Buna göre İsar, maddesel ve ruhsal alanlarda diğer insanları kendi nefsine tercih etmektir. Kur'an, ahlak, merhamet ve sevginin en ileri boyutunu ifade eden İsar'ı hicreti anlatırken gündeme getirmekte ve onu Medineli Müslümanlar yani Ensar'ın Mekke'den göç etmiş Müslümanlara yani muhacirlere gösterdikleri fedakarlığın adı olarak anmaktadır. Adı geçen ayete göre Ensar kendileri ihtiyaç içinde oldukları halde muhacirleri öz nefislerine tercih etmişlerdir. Yine aynı ayete göre İsar, insanın doymazlık ve cimrilikten kurtulmuşluğunun en mükemmel belirişi, Bakın şu mede ve peygamberlerin ahlaksal varlıklarının özüdür. Anlaşılıyor ki hicret sırasında sergilenen sahabi ahlakı ile İsar arasında sıkı bir ilişki vardır. Geniş bilgi için bakın Öztürk, Kur'an ve sünnete göre tasavvuf, İsar bölümü. İnsanlık tarihinin en dikkate değer olaylarından biri olan hicret, sadece bir göçme olarak değil, bu göçmenin ardından en köklü kavramlarda yapılan değişiklikler ve insan hayatına getirilen yeni boyutlarla da büyüktür. Bakın hicret mede. İslam. Bu kelimenin kökü olan silm ve selamdan türeyen kelimeler, Kur'an-ı Kerim bünyesinde 100'den fazla ayette geçmektedir. İslam kelimesi ise isim ve fiil halinde 10'dan fazla ayette yer alır. Kur'an bünyesinde Allah'a teslim olmak anlamında kullanılan İslam'ın köklerinden biri olan silm, barış, güven ve huzur, selam ise mutluluk, esenlik, güven demektir. Kur'an, vahiy kaynaklı dinin adını İslam koyarak, bakın Ali İmran 19-85, Maide 3, tanrısal dinin amaçladığı hedefleri ve insan hayatına kazandırmak istediği değerleri göstermiştir. Kur'an'ın tetkiki bize gösteriyor ki, İslam kavramının iç içe daireler halinde üç anlamı vardır. 1. Evrendeki bütün şuurlu varlıkların içinde bulundukları düzen, yani fıtrat. Burada İslam, yaratılmışın yaratıcısına teslim oluşu, boyun eğişi anlamındadır. Bakın Ali İmran 83. 2. İlk peygamberden son peygambere kadar bütün Tanrı elçilerinin tebliğ ettikleri yaratılış dininin genel adı. Kur'an'ın bu noktayı delillendiren ayetleri epeycedir. Örnek olarak bakın Bakara 131, Ali İmran 20-67-52, Yusuf 101. 3. Kur'an-ı Kerim'de ortaya konan ve Hazreti Muhammed tarafından tebliğ edilen son din. Bakın Ali İmran 19, Maide 3. Kur'an, İslam'ın özünde yer alan yukarıda işaret ettiğimiz esasları, din gerçeğinin temel unsurları olarak gösterir ve şöyle der. İslam'dan başka din arayanın bu dini kabul edilmez. Ali İmran 85. Buradaki İslam'la az önce işaret ettiğimiz üç çerçeveden hangisinin amaçlandığını adı geçen ayet açıklamamaktadır. İslam bilginlerinin büyük çoğunluğu amacın üçüncü çerçeve olduğu kanısındadırlar. Hangi anlamda olursa olsun İslam'ı benimsemiş kişiye Müslim, kadınsa Müslime denmektedir. Türkçe'de kullanılan Müslüman deyimi kelimenin Farsça'daki şekli olan Müselman'ın bozulmuş bir şeklidir. İsra, gece yürütmek. Kur'an-ı Kerim'de 5 yerde geçen ve 17. surenin adı olan İsra kelimesine Arap lügatçileri iki kök göstermektedirler. Birincisi gece yürüyüşü anlamındaki süra, ikincisi de geniş toprak ve yüksek yer anlamındaki serattır. Kur'an'daki kullanımı dikkate alırsak İsra bu köklerin ikisini birden kucaklayacak bir anlamı ifade edebilir. Buna göre İsra, geniş ve yüksek bir mekanda gece yürütmek demek olacaktır. Nitekim Kur'an'da geçtiği bütün yerlerde bu anlamdadır. Bakın İsra 1, Hud 81, Hicr 65 vesaire. İsra'nın bu geniş çerçeve içinde daha özel bir mana alanı vardır ki, o Hazreti Muhammed'in büyük mucizesi söz konusu edildiğinde akla gelir. Bu özel manasıyla İsra, son peygamber Hazreti Muhammed'in, bir gece Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa veya Beyt-i Makdis diye anılan mabede kadar yürütülmesidir. Kur'an'ın İsra'ya kaynaklık eden ayeti şöyledir. Şanı ne yücedir o Allah'ın ki kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yürüttü. Bunu hem kuluna ayetlerimizden bazılarını gösterelim hem de onu ayetlerimizden biri olarak gösterelim diye yaptı. Gereğince işiten, en iyi biçimde gören odur. İsra 1. İsraf. İsrafın kökü olan seref, Arap dilinde, insan fiillerinde sınırı aşma, aşırılık anlamındadır. Dengesiz harcama anlamındaki israf kelimesi, bu seref kökünden türemiştir. İsrafa sapana müsrif denir. Kur'an, haddi aşma, aşırılığa gitmenin her türünü, insanın birey ve toplum olarak mutluluğunu zedeleyen negatif bir gelişme olarak görür. Bu negatif gelişmenin içine ümitsizliğe düşmek, yani Allah'ın rahmetinden ümidi kesmek de girmektedir. Bakın Zümer 53. İsrafla ilgili evrensel prensip Kur'an tarafından şöyle konmuştur. Yiyin, için fakat israf etmeyin. Allah israf edenleri sevmez. Araf 31. İsraf, bir yığın bozgunun, zulmün, sapmanın ve yozlaşmanın kaynağı olarak gösterilmiştir. İsrafı huy edinenlere boyun eğmek insanı çöküşe götürür ve toplumların dengesini bozar. Şuara 151. Kur'an, israf yasağıyla anlayışındaki orta yol veya denge ilkesinin bir görünümünü sergilemektedir. Bu prensiplerin bir uzantısı olarak, ferdin terkibinde yer alan madde ve ruha aynı anda haklar tanıyarak, evvela bu temel ve çekirdek yapıda bozulma ve sapmaları önlemektedir. Kur'an ferde, sonsuzluğunu da unutma, dünyadan nasibini de, Kasas suresi 77 diyerek onun dengesini korumaktadır. İnsanın yapısında yer alan hiçbir şey kötü ve iğrenç değildir. Kur'an'ın iğrenç bulduğu yapımızdaki unsurların kötü kullanımıdır. İtidal prensibinin en önemli belirişlerinden biri, Kur'an'da ekonomik ahlak diye ifade edebileceğimiz harcamada denge esprisidir. Kur'an, dünya nimetlerinden yararlanmayı bir ilahi istek ve arzu olarak tespit eder. Allah, bütün güzellikleri ve nimetleri kulları için yaratmıştır. Bunları değerlendirmek, yemek, içmek, Allah'a güvenin ve yine ona şükretmenin bir belirtisi olmaktadır. Bunu engelleyen, Allah'a isyan halindedir. Çünkü bütün kainat insanın emrine verilmiş, bütün nimetler insan için var edilmiştir. İnsan bunlardan yararlanacak ve Allah'a şükredecektir. Bakın Araf 31-32, Nahl 8. Ancak bu kullanım ve yararlanmada aşırılığa giderek nimete tapıcılık illetine tutulmak kötüdür. Kur'an, nimetleri terk ile onlara tapmayı aynı görür ve bu iki illetten kaçmalarını mensuplarına öğütler. İsraf, Kur'an ahlakının özündeki denge prensibini bozmaktadır. Çünkü birimizin gerektiğinden çok harcaması için bir ötekimizin gerektiğinden az harcaması icap edecektir. Allah, yeryüzü sofrasına nimetleri dengeli bir biçimde göndermiştir. İsrafa gidenler bu dengeyi kendi lehlerine bozan isyancılardır. O halde israf, ekonomilerinin fikir kaynağı olan kapitalizm, Kur'an nazarında tam bir zulüm düzeni olduğu gibi, nimetlerin gerektiği kadar kullanımını engelleyen komünizm de bir zulüm düzenidir. Kur'an bu iki rejimin ortasında durur ve her ikisinin aşırılıklarını dışta bırakır. İsraf, nimetlerin belli ellerde toplanmasını gerektirdiğinden, servetlerin de belli ellerde toplanmasına yol açacaktır. Kur'an, servetlerin belli ellerde toplanmasına da karşıdır. Mal ve servet, sizin yalnız zenginleriniz arasında dolaşan bir kudret ve üstünlük aracı olmasın. Haş 7 diyen Kur'an, bu konudaki yaratılış ilkesini koymuştur. İstiaze, Allah'a sığınmak. Sığınmak manasındaki avz kökünden türeyen bu kelime, Kur'an terminolojisinde Allah'a sığınmak, sığınma isteğinde bulunmak gibi anlamlar taşır. İçinde şeytandan Allah'a sığınma bulunduğu için, Euzu billahi diye başlayan cümlenin bir adı da istiaze olmuştur. Bu cümleyi okumaya da istiaze denir. Kötülüklerden ve şeytandan Allah'a sığınmaya ilişkin ayetlerden oluşan son iki sure, Felak ve Nas'ta muavvizeteyn, sığındıranlar diye anılır. Bu kelime de istiaze ile aynı köktendir. Kur'an kendisini okumaya başlayanların istiazede bulunmalarını, yani Euzu billahi mineşşeytanir racim, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım cümlesini okumalarını istemektedir. Bakın Nahl 98. Bu, Kur'an okumanın Kur'an tarafından gösterilen tek şartıdır. Şeytanın insana bir takım dürtüleri musallat etmesi halinde de istiazeye başvurulur. Bakın Araf 200, Fussilet 36. İstikamet. Kur'an'da 40'tan fazla yerde geçen müstakim, bakın sırat-ı müstakimmede kelimesiyle aynı kökten gelen istikamet, fiil halinde 10 yerde geçmektedir. Bu kelimenin köklerinden biri olan kıyam, dik ve düzgün durmak, ikincisi olan kıvam ise düzgün, ahenkli, güzel olmak anlamlarındadır. Buna göre istikamet, kıvam ve kıyamı korumak ve sürdürmek anlamına gelecektir. Türkçe'de bunu, dosdoğru yürümek, sapmadan, yalpalamadan yol almak diye ifadeye koyabiliriz. İstikamet, Cürcani tarafından Kur'ansal düşünce adına şöyle tanımlanmıştır. ahde vefa ve din ve dünya işlerinin tümünde orta yola, sırat-ı müstakime bağlı kalmaktır. Bakın, tarifat istikametmede. İstikamet üzere gitmek, oluş halinde karşımıza çıkan sürecin esas tavrıdır. Bu tavra sadece yaratılan değil, yaratıcı da uymaktadır. Bakın, sırat-ı müstakimmede. İslam peygamberi bize gösteriyor ki, oluşta en zorlu görevi yüklenmiş olan insanın en çileli işi istikameti sürdürmektir. Bu yüzdendir ki, emrolduğun gibi dosdoğru yürü, Hud 112 ayetinin geçtiği sureden Hazreti Peygamber, Hud suresi beni ihtiyarlattı diye söz etmiştir. İstikbar, kendini büyük ve güçlü görme. Kur'an-ı Kerim'de isim ve fiil halinde 30 küsur yerde geçen istikbar, kibir kökünden türemiş olup kendini büyük ve ulaşılmaz görmek, böbürlenmek gibi anlamlar taşır. İstikbar, istizafın karşıtı olarak kullanılır ve istizafa uğratılanlar, istikbar sergileyenlerin tasallut ve zulmüne maruz kalırlar. Bakın, istizaf mede. Kur'an, istikbarın ilk mümessili olarak iblisi görmektedir. İblis, Adem'e secde et emri karşısında isyan etmiş ve ben Adem'den üstünüm diye konuşmuştu. Kur'an, iblisin bu davranışını istikbar olarak göstermektedir. Bakara 34, Zümer 59 vesaire. İstikbar, büyüklük kuruntusudur, bir hastalıktır. Kur'an, kendine özgü üslubu içinde büyüklük kuruntusuyla gerçek büyüklüğü birbirinden ayırır. Sa'd suresi 75. ayet, iblise şu sorunun sorulduğunu bildiriyor. İstikbar mı gösteriyorsun, yoksa gerçekten yücelmiş olanlardan mısın? Böylece iblisin secde etmeyişinin bir büyüklük kuruntusu olduğu, gerçek bir yücelikle ilgisi bulunmadığı anlatılmış oluyor. Yaratıcı kudretin sevmediği kişiler içinde müstekbirler, yani istikbara düşenler de vardır. Bakın Nahl 23. İnsanlığa en büyük hizmetleri vermiş olan peygamberlerin savaştıkları kötülüklerin ilk sırada yer alanlarından biri de istikbardır. İstikbarla ilgili ayetlerin büyük kısmında bunu görüyoruz. Örnek olarak bakın Müminun 46, Furkan 21, Nuh 7. Tanrısal ayetlere karşı çıkmanın besleyici illeti de istikbardır. İnsanı yaratıcı önünde eğilmekten ve ibadetten alıkoyan da istikbar olmaktadır. İnsanlardan tiksinmenin, kötülük yapmak için başvurulan çeşitli hile ve kurnazlıkların arkasında da istikbar vardır. Bakın Fatır 43, Lukman 7, Münafikun 5. Yeryüzünü zulüm ve kahırla dolduran ve kitleleri ezen ordular da istikbar ordularıdır. Bakın Kasas 39, Furkan 21. İstikbar insana sonsuzluğun, ruh güzelliklerinin ve tanrısal sevgilerin yolunu kapatır ve insan kalbinin Allah tarafından mühürlenmesine sebep oluşturur. Bakın Araf 40, Gafir 35. İstikbar sahipleri yaratıcının en korkunç ve alçaltıcı azaplarına uğratılacaklar ve ahiret hayatının mutluluklarını asla tadamayacaklardır. Bakın Gafir 60, Ahkaf 20, Araf 40. İstikbarın mahvettiği azgınlara örnek olarak adlarıyla anılanlar Karun, Firavun ve Haman'dır. Bunlar Allah'la yarışırcasına bir büyüklük iddiasına girip yeryüzünde istikbar estirdiler ve sonunda her biri bir türlü yıkıldı. Ankebut suresi 39-40. ayetler bunların kiminin üzerine taş yağdırılarak, kiminin kasırgalarla, kiminin yere batırılarak, kiminin de boğmak suretiyle cezalarının verildiğini ve bunun Allah'ın bir zulmü olmayıp onların fiillerinin karşılığı olduğunu bildiriyor. Aynı ayetler Allah'la büyüklük yarışına, yani istikbara girenlerin sonlarının böyle olacağını da belirtiyor. İstikbar, teref yani servetle şımarma illetine tutulan kodamanlar zümresi melenin hastalıklarından da biridir. Bakın teref mede. İstizaf, küçük görüp ezme, horlama. Kur'an-ı Kerim'in en önemli kavramlarından biri olan istizaf, zaf kökünden gelir ve 9 yerde geçer. Zaf, büyük bilgin Ragıb'ın da belirttiği gibi beden, ruh veya statüde güçsüzlük demektir. İstizaf, Kur'ansal bir terim olarak güçsüz, zayıf ve küçük görerek ezmek, horlamak ve sömürmek demektir. Bunun karşıtı bir anlam taşıyan terim, yine Ragıb'ın söylediği gibi istikbar, kendini büyük, erişilmez ve güçlü görmektir. hemen işaret edelim ki istizafı iyi anlamak için istikbar kavramını da tanımak gerekir. Bakın istikbar mede. Kur'an, hayat ve oluşun insanlık sahnesindeki görünümünü, özellikle peygamberlerin temsil ettikleri iman ve ışıkla onların karşısına dikilen inkar ve karanlığın mücadelesini bir istizaf-istikbar çatışması olarak göstermektedir. Bu çatışmada yaratıcı kudretin istizafı temsil edenler yanında yer aldığı da Kur'an'ın açık beyanları arasındadır. Araf 137. ayete göre, Allah, yeryüzünün doğularına ve batılarına istizafa maruz kalanları hakim kılmak ister. Kasas suresi 5. ayet, yaratıcı kudretin müstazafları oluşta bir motor güç olarak devreye soktuğunu ve oyunu sürekli onlar lehine kullandığını gösteriyor. Böylece Kur'an, oluş diyalektiğinin temeline ezilen ezen didişmesini yerleştirir. Bakın, teref ve müstazafun medl. Kur'an gösteriyor ki en büyük peygamberler de dahil bütün yaratıcı ruhlar istizafa maruz bırakılmaktan yakınmışlardır. Bakın Araf 75-150. İstizafa uğratılanlara Kur'an zayıf, çoğulu zuafa ve müstazaf demektedir. Bakın müstazafun mede. Müstazaflar için savaş vermemek insanoğlunu Allah karşısında çetin bir sorgulamayla yüz yüze getirecektir. Nisa 75. İsyan. Hucurat suresi 7. ayetteki isyan kökünden türeyen kelimeler Kur'an'da 30 küsur yerde geçer. Bunların 20 küsuru fiil halinde kullanımdır. Bu demektir ki isyan varlık ve oluşta bir aktivitedir. İsyan edene asi denir. Din literatüründe günah anlamında daha çok masiyet kelimesi kullanılır ki isyan anlamında ve aynı kökten mimli bir mastardır. Masiyet kelimesi Mücadele suresi 8. ve 9. ayetlerde Resul'e isyan etmek, karşı çıkmak ifadesi içinde iki yerde geçiyor. İsyan kelimesi Ragıb'ın da beyan ettiği gibi değnek sopa anlamındaki asa kelimesiyle aynı köke sahiptir. Ve isyan bir şeyi asa ile engellemek anlamındadır. Daha sonra bu geçirdiği değişim ve gelişimle her türlü karşı çıkma anlamında kullanılmıştır. Biz burada şu ana kadar işaret edilmemiş bir noktaya dikkat çekmek istiyoruz. Kur'an'da 12 yerde geçen ve yalnız Hazreti Musa'nın macerası anlatılırken kullanılan asa, değnek, sopa kelimesi, eğer isyan anlamında alınırsa ki bu hiç de zor değildir, bu büyük peygamberin en büyük mucizesi Allah'a ve onun elçisine isyanla damgalanan Firavun'a, bakın Yunus 91, Müzzemmil 16, Naziat 21, karşı isyan etme olur. Kur'an bunu kendi terminolojisi içinde Firavun'un yardakçısı, büyücü ve yöneticilere karşı Musa'nın asası ifadesiyle vermiştir. Hazreti Musa'nın en büyük mucizesi asa olmaktır. Acaba bu bir değnek midir yoksa asa kelimesinin esas delaleti olan isyan mıdır? Eğer böyleyse en büyük mucizelerden biri de insana zulmü ve Allah'a isyanı meslek edinmiş zalimlere karşı isyan olacaktır. Bu konu gerçekten tartışılmaya değer. Ancak biz bu tartışmaya burada girmeden isyan kavramının Kur'an'daki diğer kullanımlarını değerlendireceğiz. Kur'an, Musa'nın asasını isyan anlamında değerlendirmezsek, isyanı Allah'a ve peygamberlere baş kaldırmak anlamında kullanmakta ve bir kötülük olarak göstermektedir. Kur'an, insanın insana isyanından söz etmez. Yani bu noktada nötr bir tavır takılmıştır. Ancak Mümtehine 12. ayette geçen maruf konusunda isyan etmemek ifadesine bakarak münker konusunda isyanın geçerliliğine hükmedilebilir. Allah'a ve Resullere isyansa tıpkı küfür ve fısk gibi, bakın fısk mede, Allah'ın sevmediği bir bozukluktur. Hucurat 7. İsyan konusunun ilginç noktalarından biri, belki de birincisi şudur. Kur'an hem insanın, Adem'in hem de şeytanın Allah'a ilk ters düşmelerini isyan olarak nitelendiriyor. Ve Adem Rabbine isyan etti. Taha 121. Ve şu bir gerçek ki şeytan Rahman olan Allah'a karşı asi olmuştur. Meryem 44.